Ayrım 4, sayfa 28. Ölüm duygusu geceliğin yumuşacık bir fısıltı veya yüzünü okşayan bir peri kanatı gibi geldi ona. Ölüyorum ben. Bu Nina Voss'u korkutmadı. Nina haftalardır vardiyalar halinde çalışan 3 özel hemşirenin ve her gün uğrayıp frazomit dozunu giderek yükselten Doktor Morrissey'in karşısında sükunetini korumuştu. Neden korumayacaktı ki? Hayattan zevk almıştı. Aşkı, sevinci, mucizeleri yaşamıştı. Karnak tapınağında gün doğumunu izlemiş, alacakaranlıkta Delpoi haberlerini dolaşmış, Nepal'in dağ eteklerine tırmanmıştı. Kişinin Tanrı'nın evindeki yerini kabullenmesinden ileri gelen iç huzuruna kavuşmuştu. Hayatına sadece iki pişmanlık vardı. Biri kendi çocuğunu hiç koklamamış olmasıydı. İkincisi de Victor'un yalnız kalacak olması. Kocası bütün gece başucundan ayrılmamış, hırıltılı soluklar ve öksürükler arasında oksijen tüpü değiştirilirken Doktor Morrissey'in ziyaretleri sırasında elini bırakmamıştı. Uykusunda bile Victor'un varlığını duyumsamıştı. Sabaha karşı rüyaların pusulasından dağılmadan "Daha kaç yaşındaki?" dediğini duymuştu. Hiç mi yapılacak bir şey yok? Bir şey, herhangi bir şey. Victor böyleydi işte. Kaçınılmaza inanmazdı. Ama Nina inanırdı. Gözlerini açtığında gecenin nihayet sona erdiğini, pencereden gün ışığının girdiğini gördü. O pencerenin ötesinde çok sevdiği Rhode Island körfezi göz alabildiğinde uzanıyordu. Kardiyomiyopatinin tüm gücünü tüketmesinden önce Nina genellikle kalkıp giymiş olarak tan kızılını karşılardı. Balkona çıkar, güneşin doğuşunu izlerdi. Hatta körfezi sis bastı, sisin altında suyun gümüşü bir kımıltıdan ibaret olduğu günlerde bile kalkar, günün ona doğru akışına kollarını açardı. Kim bilir kaç şafak gördüm. Her biri için Tanrı'ya şükürler olsun. Günaydın sevgilim, dedi Victor fısıldayla. Mina kocasına gülümseyerek bakan yüzüne baktı. Victor Voss'a bakan bazı insanlar otoritenin yüzünü görürdü. Bazıları ise dehanın ve acımasızlığın. Fakat bu sabah Nina kocasına bakarken sadece sevgi görüyordu. Bir de yorgunluk. Elini ona uzattı. Kocası elini tutup dudaklarına götürdü. Sen de biraz uyu Victor, dedi Nina. Yorgun değilim ki. Yorgunsun, görüyorum. Değilim. Karısının soğuk ellerini bir daha öptü sıcacık dudaklarıyla. Birbirlerine baktılar. Oksijen tıslayarak hortumdan geçip Nina'nın burun deliklerine doldu. Açık pencereden kayaları yalayan okyanus dalgalarının sesi geliyordu. Nina gözlerini kapattı. Hatırlıyor musun? Sesi cılızlaşıp kesildi. Bir soluk aldı. Neyi, diye sordu Victor onu konuşturmak için. Hani o gün bacağımı kırmıştım. Gülümsedi. Gistat'ta kayakla tanışmışlardı o hafta. Victor daha sonra onu ilk kez ileri düzey siyah bir pistte kayarken gördüğünü, dağdan inip tekrar tepeye çıkana ve bir daha aşağı kayana kadar takip ettiğini söylemişti. 25 yıl önceydi. O zamandan beri hayatlarının her gününü birlikte geçirmişlerdi. Anlamıştım, diye fısıldadın yine. O hastanede başucumda durduğunda anlamıştım. Neyi anlamıştın sevgilim? Benim için hayatta tek olacağını. Nina gözlerini açıp bir daha gülümsedi. Ancak o zaman gördü Victor'un yanağından süzülen damlayı. İyi de Victor ağlamazdı ki. Birlikte geçirdikleri 25 yıla kadar bir kez olsun aldığını görmemişti. Güçlü olan, cesur olan Victor diye düşünmüştü hep. Şimdi yüzüne bakarken nasıl yanıldığını anlıyordu. Victor deyip elini avuçlarının arasına aldı. Korkma ama... Victor aceleyle, sanki öfkeyle yüzünü sildi eliyle. Bunu kabullenmeyeceğim, seni kaybetmeyeceğim. Kaybetmiş olmayacaksın ki. Öyle değil. Ben seni bu dünyada istiyorum. Benimle istiyorum. Benimle. Eğer bir şey anladıysam, tek bir şey anladıysam Victor, Nina durup derin bir nefes alarak sıkışan ciğerlerini doldurmaya çalıştı. Burada geçirdiğimiz hayatımız, varlığımızın çok küçük bir kısmı. Victor'un sabırsızlıkla kasıldığını, içine döndüğünü hissetti. Kalkıp pencereye yürüyerek körfeze baktı Victor. Nina elinin sıcaklığının teninden gittiğini, üşümenin geri geldiğini hissetti. Victor, ben bu işi nasıl çözeceğim Nina, dedi. Hayata değiştiremeyeceğimiz şeyler de var. Gerekeni yaptım bile. İyi de, Victor ona bakıp pencereyi kapatan omuzları sabah güneşini kesmişti adeta. Her şeyin icabına bakılacak sevgilim, dedi. Sen hiç aklını yorma. Batan güneşin kızılında kadehlerde buzların çınladığı, ipekler şifonlar giyilmiş, parfümlü kadınların salındığı ılık ve mükemmel bir akşamdı. Doktor bir alçer, duvarla çevrili bahçesinde duran Abby'ye hava efsunu gibi geliyordu. Ahşap kameraya bir uçtan bir uca güller ve yaban asmaları sarılmıştı. Çiçekler geniş çimenliği göz alıcı renklere boyamıştı. Mary Archer, övünç kaynağı bahçesine kontrol altı sesiyle konuklarını anlatıyor. Doktor karılarına bir tarttan öteki kılavuzluk yaparken çiçeklerin bilimsel isimlerini sıralıyordu. Taraçada elinde kokteyl bardağıyla duran Archer güldü. Marilee benden çok Latince biliyor. Ben lisede 3 sene okudum, dedi Mark, ama tıp fakültesinde öğrendiğimden fazlasını hatırlamıyorum. Bill Archer, Mark, general ve iki cerrahi asistanı tuğla darbekünün başında duruyordu. Abby o gruptaki tek kadındı. topluluğun içindeki tek kadın olmayı yıllardır alışamamıştı. Arada bir aklından çıksa da sonrasında cerrahların bulunduğu bir ortamda çevresine bakıyor, etrafının erkeklerle sarılı olduğunu hatırlayıp tanıdık bir huzursuzluğa kapılıyordu. Archer'ın evinde partide eşler de vardı bu gece, ama onlar kocalarınkiyle pek kesişmeyen bir paralel evrendeydiler sanki. Cerrahların yanında duran Abby'nin kulağına konuşmaları çalınırdı bazen. Sarmaşık gülleri, Paris seyahati, geçen günkü yemek. İki yandan çekildiği hissine kapılır, bir ayağını kadınların, diğerlerini erkeklerin evresine basmış gibi aradaki boşluğa baktığını hissederdi. Onu bu erkekler camiasına bağlayan Mark'tı. Göğüs cerrahı olan Bill Archer ile yakın iş arkadaşıydılar. Kalp nakli ekibinin başı olan Archer, Mark'ın 7 yıl önce Bay Sid'e gelişindeki rolü almıştı. İki adamın kafa dengi olması şaşırtıcı değildi. İkisi de azimli, atletik, kıyasıya rekabetçi adamlardı. Ameliyathanede takım halinde çalışıyorlar ama hastanede dışında dostça rekabetleri Vermont'un kayak pistlerinden Massasoit Körfezi'nin sularına uzanıyordu. İkisinin J-35 yelkenli yarış tekneleri Marblehead Marinası'nda duruyor. Bu yarış sezonunda Archer'ın Red 8 adlı teknesi 6 puanla Mark'ın Gimsterer'dan 1 puan önde gidiyordu. Mark'ın niyeti bu hafta beraberliği yakamaktı. Takımına diğer cerrah asistanı olan Rob Lessing'i de katmıştı. Erkekler niye bu kadar tekne meraklısı diye düşündü Abby. Testosteron gazıyla şişirdikleri yelkenlerin muhabbetine dahil olmak mümkün değildi. Bu topluluğun erkekleri kırlaşan saçlarıyla öne çıkardı. Gül saçlarına gümüşü tellerle Archer, kır saçlı oturaklı Colin Whiting, 41 yaşında şakakları ağaran Mark. Konu zehirli boyuna nasıl vurulacağından tekne omurgasının şekline, oradan da bir yelkenin kaça dikildiğine gelince Abby'nin dikkati iyice dağıldı. Doktor Aaron Levy ile karısı Ele'nin geldiklerini fark etti. Nakil ekibinin kardiyoloğu olan Aaron'un çekingenliği insanın içini acıtırdı. İçkisini aldığı gibi bahçenin uzak bir köşesine çekilmiş, omuzlarını üşürmüş sessizce duruyordu. Elaine ise sohbete bir ucundan katılmak ister gibiydi. Abby tekne muhabbetinden kurtulmak için Mark'ın yanından uzaklaşarak Levy çiftine doğru yürüdü. Sizi tekrar görmek ne güzel Bayan Levy. Elaine onu tanıyarak gülümsedi. Abby'ydi değil mi? Evet, Abby DiMatteo. Doktorların pikniğinde tanışmıştık. Evet, hatırladım. O kadar çok asistan hekim var ki herkesi aklımda tutamıyorum. Ama sizi hatırladım. Cerrahi bölümdeki üç kadından biri olunca akılda kalıyorum. Halinize şükredin. Eskiden hiç kadın yoktu. Hangi rotasyondasınız şimdi? Yarın göğüs cerrahisine başlıyorum. Ağır onunla çalışacaksınız demektir. Şansım yaver gider de organ nakline verilirsem. Verilirsiniz. Ekibin işi başından aşkın son zamanlarda. Bir de Massachusetts Hastanesi'nden hasta göndermiyorlar mı? Aaron'un sinirleri hopluyor. Elaine Abby'ye doğru eğildi. Yıllar önce Aaron'un başvurusunu reddettiler. Şimdi ona iş yolluyorlar. Massachusetts Harvard mezunu da Bay Steele'ye kaptırdı dedi. Abby. Vivian Chow'yu tanıyorsunuz değil mi bölüm başkanımız? Tabii. Harvard tıptan ilk 10 arasına girerek mezun olmuş. Ama asistanlıkta ilk tercih olarak Bay Steele'ye yazı yazmış. Elaine kocasına döndü. Duydun mu Aaron? Adam istemeyerek başını kaderinden kaldırdı. Neyi duydun mu? Vavion Chow, Massachusetts yerine Bay Steele'yi tercih etmiş. Sen zaten burada en tepedesin. Neden ayrılmak istiyorsun anlamıyorum. Ayrılacak mısınız Abby? Aaron'a bakıyordu ama adam gözlerini hışımla karısına çevirmişti. Abby'yi en çok bu ani sessizlik şaşırttı. Bahçenin öbür tarafından kahkahalar, bölük pörçük konuşmalar geliyordu ama bu köşede sessizlik hakimdi. Aaron boğazını temizledi. Kafamda tartıp durduğum bir fikir dedi. Malum şehir hayatından bıktım. Küçük bir kasabaya yerleşmeyi düşündüm. Herkes bir kasabaya yerleşmenin hayalini kurar ama kimse öyle bir yerde yaşamak istemez. Ben istemiyorum mesela dedi Alain. Ben bir kasabada büyüdüm dedi Abby. Maine'de Belfast. Oradan kaçıp kurtulmak için gün saydım. Bana da hep öyle geliyor dedi Alain. İnsanlar medeniyete ulaşmak için çırpınıyorlar. O kadar kötü değil dedi. Ama geri dönmeyeceksiniz değil mi? Abby duraladı. Annem ve babam vefat etti. İki kız kardeşim de başka yerlerdelerdi. Geri dönmem için bir sebep yok. Bilakis buralarda kalmak için çok sebep var. Benimki de hayaldi zaten diyen Aaron içkisinden büyük bir yudum aldım. Ciddi olarak kafayı yormadım. Bunun ardından gelen huzursuz sessizlikte Abby birinin kendine seslendiğini duydu. Döndüğünde Mark'ın el salladığını gördü. Affedersiniz deyip bahçenin öbür tarafına geçerek Mark'ın yanına gitti. Archer evinin gizli kapılarını açıyor dedi Mark. Ne gizli kapısı? Gel görürsün. Abby'nin elini tuttu. Taraçadan geçip eve girdiler. Merdivenin ikinci kata çıktılar. Abby bundan önce Archer'ların ikinci katına bir defa çıkmıştı. O da koridordaki yağlı boyalara bakmak içindi. Koridorun ucundaki odaya ilk kez bu gece davet ediliyordu. Archer içeride beklemekteydi. Deri koltuklara Doktor Frank Zivik ve Rush Moandas kurulmuşlardı. Fakat Abby insanları fark etmedi bile. Asıl ilgisini odanın kendisi çekmişti. Antika tıbbi cihazlar müzesinin ortasında duruyordu. Vitrinde sergilenen aletler büyüleyici olduğu kadar korkutucuydu da. Neşterler, kan akıtma küvetleri, sülük kavanozları, bir centilmenin kafasını ezebilecek forsepler. Şöminenin üzerindeki tabloda Azrail ile hekimin genç bir kadın hayatı için mücadelesi resmedilmişti. Müzik setinde de bir Brandenburg konçertosu çalıyordu. Archer müziği iyice kısınca odaya sessizlik çöktü. Aaron gelmiyor mu diye sordu Archer. Haberi var, gelir birazdan dedi Mark. İyi. Archer Abby'ye gülümsedi. Nasıl buldun küçük koleksiyonumu? Abby bir vitrinin içindekileri inceledi. Aklım almıyor. Şunların bazılarının ne olduğunu hiç anlamadım bile. Archer çarklar ve makaralarla yapılmış acayip bir mekanizmayı gösterdi. Bak şu alet ilginçtir. Vücudun çeşitli yerlerine vekilmek üzere hafif bir elektrik akımı üretiyormuş. Kadın hastalıklarından şekere kadar her şeye iyi geldiği söyleniyor. Tıp bilimi bizi ne saçmalıklara inandırmış zamanında. Ebe yağlı boya tablonun önünde durup kara cübbeli Azrail imgesini inceledi. Hekim bir zaman kahraman, her zaman Fatih diye geçirirdi içinden. Kurtarılacak olan da elbette güzel bir kadın. Kapı açıldı. Ha, geldi Mark. Unuttun mu Aaron? Aaron içeri girdi. Hiç konuşmadan sadece başıyla selam vererek bir koltuğa oturdu. Tazeleyeyim mi Abby? Dedi Archer elindeki kadehe işaret ederek. İyiyim şimdilik. Bir parmak brandy koyayım mı? Arabaya Mark kullanacak değil mi? Abby gülümsedi. Peki o zaman teşekkür ederim. Archer Abby'nin kadehini doldurup uzattı. Herkes bu formalitenin tamamlanmasını bekliyormuş gibi odaya garip bir sessizlik çökmüştü. Ebe o zaman fark etti ki salondaki tek asistan oydu. Bill Archer bu tür partileri birkaç ayda bir yeni asistanların göğüs cerrahisi ve travma rotasyonlarının girişini kutlamak için düzenlerdi. Şu anda bahçede dolaşan 6 asistan daha vardı. Ama Archer'ın bu çok özel mekanına sadece nakil ekibinin üyeleri bulunuyordu. Bir de Ebi. Kanepede Mark'ın yanına oturdu ve etkisini yudumladı. Brandon'in yakıcılığı bu özel ilginin sıcağına karışmış, içine akmaktaydı. Stajyerliği boyunca bu beş adama hayranlıkla bakmış, Archer ve Mohandas'ın girdiği ameliyatlarda asistanlığı bile şeref saymıştı. Mark'la ilişkisi sayesinde bu sosyal gruba girmişse de adamların kim olduklarını hiç aklından çıkarmamıştım. Kariyeri üzerindeki kudretlerini de. Archer karşısında oturuyordu. Senin hakkında çok iyi şeyler duyuyorum Abby. Generalden üstelik. Gitmeden önce senin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Doktor Wettig mi? Abby şaşkınlıkla duydu. Hakkımda ne düşündüğünü hiç anlayamadım açıkçası. Genel öyledir. Huzursuzluk ortamını tesis etmeye pek meraklıdır. Erkekler gülünce Abby de güldü. Colin yargılarına güvenirim dedi Archer. Seni programdaki en iyi asistanlardan biri olarak gördüğünü de biliyorum. Senin de benimle çalıştım. Dolayısıyla yanıldığını düşünmüyorum. Abby kanepede huzursuzca kıpırdandı. Mark uzanıp elini tuttu ve hafifçe çıktı. Bu hareket Archer'ın gözünden kaçmamıştı. Genç kadına gülümsedi. Mark seni çok özel biri olarak görüyor tabii. Bu konuşmayı yapmamızın bir sebebi de bu. Erken davrandığımızı düşünebilirsin. Ama biz uzun vadeli plan yaparız Ebi. Önceden sağ keşfi yapmanın da kimseye zararı olmaz. Ne demek istediğinizi pek anlayamadım dedi Ebi. Archer sürahiye uzanıp kadehine biraz brandy koydu. Organ nakli ekibi olarak en iyi vasıfları ve en iyi performansı gösterenlerle ilgileniyoruz sadece. Asistanlarda yarın öbür gün hocalık yapabilecek kumaş arıyoruz. Kendimize göre nedenlerimiz var elbette. En iyileri bizim ekipte olsun istiyoruz. Bir an durdu. Organ nakli cerrahisini düşünür müydün? Ebi hayretle Mark'a baktı. Mark başını salladı. Hemen karar vermen gerekmiyor dedi Archer. Bu konuyu düşünmeni istiyoruz sadece. Önümüzde birbirimizi tanıyamayacağımız birkaç yıl var. Zamanı geldiğinde kadroya girmek istemeyebilirsin bile. Organ nakli cerrahisinin hiç ilgini çekmediğini fark edebilirsin. Çekiyor aslında. Ebi öne eğildi. Yüzü heyecandan kıpkırmızıydı. Herhalde biraz şaşırdım da ondan. Mahcup da oldum. Programda benden daha kıdemli asistanlar var. Vavyon Chow mesela. Evet, Vavyon iyidir. Önümüzdeki yıl kadro arayışına girecektir tahmin ederim. Muandas, Doktor Chua'nın cerrahi tekniğinin olağanüstü olduğunu inkar edemem dedi. Tekniği mükemmel olan başka cerrahlar da var ama laf aramıza nasıl ameliyat yapacağını maymuna bile öğretirsin. Ne zaman yapacağını öğretemezsin. Rush, klinik yargı ve karar kabiliyeti de yüksek olan kişiler aradığımızı söylemek istiyor dedi Archer. Takım ruhu da önemli. Biz seni takım için de iyi çalışan biri gibi görüyoruz. Takımının amaçlarıyla çatışmıyorsun. Takım ruhu çok önemli Abby. Ameliyathanede canımızın dişimize takmışken, çalışırken bin bir türlü şey yaşanıyor. Makine bozuluyor, neşter kayıyor. Bir keresinde kalbi yolda kaybettiler. Başımıza ne gelirse gelsin omuz omuza durmak zorundayız. Duruyoruz da. Birbirimize yardım da ederiz dedi Frank Zivik. Hem ameliyathanede hem dışarıda. Elbette dedi Archer. Aaron'a baktı. Sence de öyle değil mi? Aaron boğazını temizledi. Evet, yardım ederiz. Ekibimize katılmanın yararlarından biri de budur. Birçok yararlarından biri diye ekledi Muandas. Bir süre sonra kimse konuşmadı. Fonda usul usul Brandenburg konçertosu çalıyordu. Bu bölüm çok güzel diyen Archer sesi açtı. Hoparlörden taşan keman sesi odayı doldurdu. Ebi gözlerini bir kere daha Azrail ile hekime çevirdi. Bir hastanın hayatı için, ruhu için verilen mücadeleye. Başka yararları da var derken neyi kastediyorsunuz diye sordu Ebi. Mesele uzmanlığımı aldığımda dedi Muhandas. Bir sürü öğrenim kredisi borcum birikmişti. Bana yaptıkları iş teklifinde bu da vardı. Kredileri ödememe Bayse de yardımcı oldu. Bunları ayrıntılı konuşabiliriz dedi Archer. Sana cazip bir teklif sunabiliriz. Bugün bir uzman mesleğe 30 yaşında başlıyor. Çoğu evli, bir iki çocukları olan da var. Borçlara desen 100.000'i geçer. Daha başlarına sokacak bir evleri yok. Sadece borcu ödemeleri tam 10 yıl sürer. 40'larına gelince de çocukların üniversitesi ne olacak diye düşünmeye başlarlar. Başını ikiye nasıl sağladı? İnsanlar artık niye doktor oluyor anlamıyorum. Parası için değil, orası kesin. Oldukça zor şartlar dedi Ebi. İşte hastane bu konuda yardımcı olabilir. Mark'ın söylediği kadarıyla tıp fakültesini öğrenim kredisiyle bitirmişsin. Burs da aldım ama çok kredi. Canını epey yakacaktır. Ebi kederle başını salladı. Hissetmeye başladım bile. Destek kredisi de aldın mı? Evet, ailemin maddi durumu pek iyi değildi de. Niye utanacakmış bir şey gibi söylüyorsun? Aslında şanssızlıklar oldu. Erkek kardeşimin birkaç ay hastanede yatması gerekli. Sigortamız da yoktu. Gerçi bizim kasabada kimsenin sigortası da yoktu ya. Bu da demek oluyor ki büyük zorluklara göğüs gerdin. Burada hiç kimsenin durumu farklı değil. Raj mesela göçmendir. İngilizce 10 yaşında öğrendi. Ben de sen ailenin ilk üniversite mezunuyum. Burada Boston kodomanlarından kimse yok. İnan bana. Babamızın bir parasıyla oturmadık. Miras yedi de değiliz. Biz mücadele nedir çok iyi biliriz. İkimizimize de bunu bilen insanlara kattırmak istiyoruz. Parçanın finali geldi. Yaylar ve vurmalı çalgılar yavaş yavaş sustu. Archer müzik setini kapatıp Abby'ye baktı. Neyse sen bir düşün bakalım dedi. Zaten henüz resmi bir teklif yapmış da değiliz istersen. Archer Mark'a bakıp sırıttı. Söz yüzüğü diyelim. Anladım dedi Ebi. Yalnız bir şey var. Biz bunu sadece seninle konuştuk. Ciddi olarak bir tek seni düşünüyoruz. Diğer arkadaşlara bundan bahsetmezsen iyi olur. Araya kıskançlıklar girmesin. Söylemem elbette. Herkes başını salladı. O zaman anlaştık dedi Archer gülümseyerek. Kendi brandi sürahisine uzandı. Tekrar takım dediğim böyle olur. Ayrım 4 sayfa sonu 36.